Ayrım 27.
Herkese söyleyin bunu. Benden dolayı kimse canlarını sıkmasın. Hepsi benim suçum. Beni ayaklar altında çiğnemeye kendim alıştırdım onları. Ben bundan hoşlanıyordum. Kimseyi ilgilendirmez. İnsan adaletini de ilgilendirmez. Tanrı onları mahkum ederse haksızlık etmiş olur. Ben nasıl davranacağımı bilemedim. Haklarımdan el çekmek gibi bir aptallık ettim. Onlar için alçalmaya boyun eğdim. Ne yaparsınız? Bu babalık kolaylığının soysuzlaşmasına en iyi ruhlar bile kapılabilirdi. Düşkünün biriyim ben. Haklı olarak cezalandırıldım. Kızlarımın aykırılıklarına ben neden oldum, onları şımarttım. Eskiden nasıl şekerleme istiyorlarsa, şimdi de öyle haz istiyorlar. Genç kızlık heveslerini karşılamalarına her zaman izin verdim. 15 yaşında arabaları vardı. Ne istedilerse geldi önlerine. Ben bir suçluyum. Ama sevgi yüzünden suçluyum. Sesleri yüreğimi deliyordu. Seslerini duyuyorum. Geliyorlar. Evet ya, gelecekler. Yasalar çocukların can çekişen babalarını görmeye gelmelerini emreder. Yasalar benden yana. Alt tarafı bir arabaya binip gelecekler. Parasını veririm. Yazın onlara, bırakacak milyonlarım olduğunu bildirin. Erkek sözü. Odessa'ya gidip makarna yapacağım. Bilirim nasıl yapılacağını. Tasarımda milyonlar yatıyor. Hiç kimse akıl etmemiştir bunu. Buğday gibi, un gibi değildir. Yolda bozulmaz. Ya nişastaya ne buyurulur? Milyonlar getirecek. Yalan söylemiş olmayacaksınız. Milyonlar deyin. Açgözlülükten gelecek de olsalar aldatmayı yey tutarım. Kızlarımı görürüm ya. Kızlarımı istiyorum. Ben yaptım onları. Benimdirler. Diyerek yerinden doğruluverdi. Öjen'i tehdidi dile getiren, ne varsa hepsiyle tehdit eden, ak saçları darmadağın bir baş gördü. Hadi Goryo babacığım, yatın, ben onlara yazarım, dedi Öjen'i. Gelmezlerse Bianchon döner dönmez kendim giderim. Yaşlı adam hıçkıra hıçkıra, gelmezlerse mi diye yineledi. Ama ben öleceğim. Bir kudurma nöbeti içinde öleceğim, kudurma. Öfkeyle doluyor içim. Şu sırada bütün yaşamım gözlerimin önüne geliyor. Aldandım. Beni sevmiyorlar. Hiçbir zaman sevmediler. Burası kesin. Gelmedilerse gelmeyecekler. Ne kadar gecikirlerse bana bu sevinci verme kararları o kadar tavsayacak. Bilirim onları. Kederlerimi, acılarımı, gereksinimlerimi hiçbir zaman sezmediler. Ölümümü de sezmeyecekler. Sevgimi bile bilmezler. Evet, anlıyorum. Onların uğrunda kanımı akıtma alışkanlığım her yaptığımın değerini düşürdü. Gözlerimi de oymak isteseler oyun derdim onlara. Çok budalaymışım. Bütün babalar kendi babaları gibidir sanıyorlar. Adam dediğin kendini saydırmalı. Benim öcümü çocukları alacak onlardan. Ama buraya gelmekte çıkarları var. Haber verin onlara, kendi can çekişmelerini zorlaştırıyorlar. Bir tek suçta bütün suçları birden işliyorlar. Gidin, onlara söyleyin, gelmemek adam öldürmekle birdir. Şimdiye kadar işledikleri suçlar yeter. Siz de benim gibi bağırın. Hey Nasi, hey Delfin, babanıza gelin, size karşı her zaman iyi olan, acı çeken babanıza. Ne gelen var, ne giden, bir köpek gibi mi öleceğim? İşte ödülüm, bırakılmışlık. Alçak bunlar, namussuz bunlar, lanetliyorum onları. Gece tabutumda doğrulacak, gene lanetleyeceğim. Ama haksız mıyım dostlar? Çok kötü davranıyorlar değil mi? Ne diyorum ben? Delfin'in geldiğini haber vermediniz mi bana? İkisinin en iyisidir o. Siz benim oğlumsunuz Öjen'i. Çok sevin onu, ona babalık edin. Öteki de çok mutsuz. Ya servetleri? Of Tanrım, ölüyorum ben. Fazla acı çekiyorum. Başımı kesin, yalnız yüreğimi bırakın. Kristof, gidin de Bianchon'u çağırın, bana da bir araba getirin diye bağırdı Öjen'i. İhtiyarın iniltileri ve haykırışlarının aldığı nitelik karşısında dehşete düşmüştü. Gidip kızlarınızı arayacağım Goryo babacığım. Getireceğim onları size. Zorla, zorla. Muhafızları çağırın. Asker çağırın. Her şeyi yapın, dedi Goryo baba. Eugenie'ye içinde mantık parlayan son bir bakışla baktı. Hükümete, başsavcıya söyleyin. Getirsinler. İstiyorum. Ama onları lanetlediniz. Yaşlı adam şaşkınlık içinde. Kim söyledi bunu? Diye yanıtladı. Çok iyi biliyorsunuz ki seviyorum onları. Onlara tapıyorum. Onları görürsem iyileşirim. Hadi güzel komşum, sevgili çocuğum. Gidin, siz çok iyisiniz. Size teşekkür etmek isterdim ama can çekişen bir adamın kutsamasından başka hiçbir şeyim yok size verecek. Ah, hiç değilse Delphine'i görsem de size karşı borcumu ödemesini söylesem. Öteki gelemese bile onu getirin bana. Gelmek istemezse kendisini sevmeyeceğinizi söyleyin. Sizi o kadar sever ki gelir. Su verin, içim yanıyor. Başımın üstüne bir şey koyun. Kızlarımın eli beni kurtardı. Seziyorum bunu. Tanrım, ben gidersen kim yerine koyar servetlerini? Onlar için Odessa'ya gitmek istiyorum. Odessa'ya makarna yapmaya. Eugene can çekişen yaşlı adamı kaldırıp sol koluyla tuttu, sağ eline de ilaç dolu fincanı aldı. İçin bunu, dedi. Yaşlı adam gücü tükenmiş elleriyle Eugene'nin elini sıkarak, siz ananızı babanızı seviyorsunuzdur, dedi. Kızlarımı görmeden ölmemi aklınız alıyor mu? Hep susa da hiçbir zaman içeme. 10 yıldır hep böyle yaşadım işte. İki damadım kızlarımı öldürdü. Evet, evlenmelerinden sonra kızım kalmadı. Babalar meclislere başvurun, evlenme konusunda bir yasa çıkarsınlar. Kızlarınızı seviyorsanız kocaya vermeyin. Damat bir kızın her şeyini bozan, her şeyini kirleten bir namussuzdur. Evlenme yok artık. Kızlarımızı elimizden alan bu işte ölürken onları bulamıyoruz. Babaların ölümü üzerine bir yasa çıkarın. Korkunç bir şey bu. Öç istiyorum. Damatlarım engelliyor gelmelerini. Öldürün onları. Rösto gebersin. Asekali gebersin. Benim katillerimdir onlar. Ya gebersinler ya kızlarım gelsin. Ah, bitti. Kızlarımı göremeden ölüyorum. Kızlarım Nasi, Fifin. Hadi gelsenize. Babanız gidiyor. Goryo babacığım, biraz sakin olun, böyle çırpınmayın, düşünmeyin. Onları görmemek, can çekişmek bu işte. Göreceksiniz. Sahi mi? Diye haykırdı şaşkın ihtiyar. Ah, onları görsem. Göreceğim onları, seslerini işiteceğim, mutlu öleceğim. Evet, böyle yaşamak istemiyorum artık. İsteğim kalmamıştı. Zaten dertlerim gittikçe artıyordu. Ama onları görsem, giysilerine dokunsam, ah, yalnız giysilerine. Çok az şey bu, ama onlardan bir şeyler duyayım. Saçlarından verin, saç. Bir topuz yemişçesine başı yastığına düştü, elleri yorganın üstünde kızlarının saçlarını tutmak istercesine çırpındı. Bir çaba harcayarak, kutsuyorum onları, dedi. Kutsuyorum. Birden tükeniverdi. Bu sırada Bianchon geldi. Christopher rastladım, sana bir araba getirecek, dedi. Sonra hastaya baktı, göz kapaklarını zorla kaldırdı. İki üniversiteli soğuk ve donuk bir göz gördüler. Bunu anlatacağını hiç sanmam, dedi Bianchon. İhtiyarın nabzını yokladı, elini yüreğine koydu. Makine hala çalışıyor ama onun durumunda yıkılıştan başka bir şey değil bu. Ölse daha iyi. Vallahi doğru, dedi Rastignac. Neyin var senin? Ölü gibi solgunsun. Dostum, öyle iniltiler, öyle çığlıklar işittim ki az önce. Yukarıda bir tanrı var. Evet ya, ya bir tanrı var, bize daha iyi bir dünya hazırlamış ya da dünya anlamsızlığın ta kendisi. Bu kadar acı olmasa gözlerimden yaşlar boşanırdı ama yüreğim de midem de korkunç sıkışmış durumda. Baksana, bir sürü şey gerekecek şimdi. Parayı nereden bulacağız? Rastignac saatini çıkardı. Al, çabucak rehine ver şunu. Ben yolda durmak istemiyorum. Çünkü bir dakikayı bile kaybetmekten korkuyorum. Bir de Kristof'u bekliyorum. Tek meteliğim yok. Dönüşümde arabacının parasını vermek gerek. Rastinyak merdivene koştu. Helder sokağına, Madame de Rosso'ya gitmek üzere yola çıktı. Yol boyunca tanık olduğu korkunç sahneyle sarsılan imgelemi öfkesini artırdı. Giriş odasına gelip Madame de Rosto'yu sorduğu zaman kendisiyle görüşülemeyeceğini söylediler. ''Ama babasından geliyorum'' dedi uşağına. ''Babası ölmek üzere.'' ''Monsieur, Kont Hazretlerinden kesin emir aldık.'' ''Monsieur de Rosto evdeyse ona kayınpederinin ne durumda bulunduğunu söyleyin. Bir de kendisiyle hemen konuşmam gerektiğini bildirin.'' Öjeni uzun zaman bekledi. ''Belki de şu anda ölüyor.'' diye düşünüyordu. Uşak üniversiteliği birinci salona aldı. Burada Monsieur de Rosto kendisini içinde ateş bulunmayan şöminenin önünde ayakta karşıladı. Oturacak yerde göstermedi. Kont Hazretleri şu sırada kayınpederinizin iğrenç bir izbede can veriyor dedi Rastinyak. Odun alacak meteliği yok, tam anlamıyla ölüm döşeğinde. Kızını görmek istiyor. Kont de Rosto soğuk soğuk Monsieur Goriot'u pek sevmediğimi fark etmişsinizdir diye yanıtladı. Madame de Rosto'nun huyunu bozdu. Yaşamımın mutsuzluğuna yol açtı. Onu rahatımın düşmanı olarak görüyorum. Ha ölmüş, ha yaşamış. Hiç mi hiç umurumda değil. İşte ona karşı duygularım. Varsın beni ayıplasınlar. İnsanların kanısını küçümsüyorum. Budalaların, ilgisiz kişilerin hakkımdaki düşünceleriyle uğraşmaktan çok daha önemli işlerim var şimdi. Madame Rosto'ya gelince dışarı çıkacak durumda değil. Öte yandan evinden ayrılmasını da istemiyorum. Söyleyin babasına, bana ve çocuğuma karşı görevini yerine getirir getirmez kendisini görmeye gelecek. Babasını seviyorsa birkaç dakika içinde serbest kalabilir. Kont Hazretleri, davranışınızı yargılamak bana düşmez. Karınıza istediğinizi yaptırtabilirsiniz. Ama dürüstlüğünüze güvenebilirim, değil mi? Öyleyse kendisine babasının bir günlük bile ömrü kalmadığını, kendisini başucunda bulamayınca lanetlediğini söyleyeceğinize söz verin yeter. Siz kendiniz söyleyin diye yanıtladı Monsieur de Rosto. Eugène'nin sesindeki öfke karşısında sarsılmıştı. Rastinyak kontun ardından kontesin genellikle oturduğu salona girdi. Onu gözyaşları içinde geniş bir koltuğa ölmek isteyen bir kadın gibi gömülmüş buldu. Yüreği parçalandı. Kontes Rastinyak'a bakmadan önce ruhsal ve bedensel bir baskı altında ezilmiş gücünün bitkinliğini belli eden korkak bakışlarla kocasına baktı. Monsieur her şeyi işittim dedi. Söyleyin babama, içinde bulunduğum durumu bilse beni bağışlardı. Kocasına baktı. Bu işkenceyi beklemiyordum. Gücümü aşıyor. Monsieur, ama sonuna kadar direneceğim. Anayım. Sonra umutsuzluk içinde, görünüşler ne olursa olsun kendisine karşı kusursuz olduğumu söyleyin babama diye bağırdı üniversiteliye. Eugène kadının içinde bulunduğu korkunç bunalımı sezerek karı kocayı selamladı, şaşkınlık içinde çıktı. Monsieur de Rosto'nun davranışı girişimin yararsız olduğunu göstermişti ona. Anastasie'nin artık özgür olmadığını anladı. Madame de Nüsencan'a koştu, onu da yatakta buldu. Hastayım sevgili dostum dedi Delfin. Balodan çıkınca üşütmüşüm. Zatürre olmaktan korkuyorum. Hekimi bekliyorum. Eugène sözünü kesti. Ölüm dudaklarınızın ucuna da gelmiş olsa sürüklene sürüklene babanızın yanına gitmelisiniz dedi. Çağırıp duruyor sizi. Haykırışlarının en hafifini işitseniz hastalığınızı unuturdunuz. Eugène, belki de babam söylediğiniz kadar hasta değildir ama sizin gözünüzde en ufak bir aykırı davranışta bulunmak umutsuzluğa düşürür beni. Nasıl isterseniz öyle davranacağım dedi Delfin. Babama gelince, biliyorum bu çıkış sonunda hastalığım ölümcül olursa kederinden ölür ama hekim gelir gelmez gideceğim. Sonra Eugène'nin zincirini göremeyince, saatiniz ne oldu dedi. Eugène kızardı. Eugène daha şimdiden sattınızsa, kaybettinizse, of çok kötü bir şey demektir bu. Üniversiteli Delphi'nin yatağının üzerine eğildi, sonra kulağına "Bilmek mi istiyorsunuz?" dedi. "Peki, söyleyeyim. Babanızın bu akşam içine konulacağı kefeni alacak parası yok. Saatiniz rehinde. Hiçbir şeyim kalmamıştı." Delphine birdenbire yataktan dışarı fırladı, çekmecesine koştu, kesesini alıp Rastinya'ya uzattı. Zili çaldı. "Geliyorum, geliyorum Eugenie!" diye haykırdı. "Bırak giyineyim, gelmemek canavarlık olur. Siz gidin, sizden önce gelirim." Sonra oda hizmetçisine seslendi. "Teres, Monsieur de Nucingen'e söyleyin, hemen gelsin, konuşacaklarım var." Eugenie can çekişen adama kızlarından birinin geleceğini bildirebilmenin mutluluğu içindeydi. New Saint-Genevieve sokağına neredeyse sevinçli geldi. Arabacının parasını hemen verebilmek için keseyi karıştırdı. Bu öylesine zengin, öylesine şık kadının kesesinde 70 frank vardı. Merdivenin yukarısına gelince Bianchon'un Goryo babayı tuttuğunu, hastanenin cerrahının da hekimin denetimi altında onu ameliyat ettiğini gördü. Sırtını moksalarla yakıyorlardı, tıbbın son ilacıydı bu. Ama yararı yoktu. "Duyuyor musunuz?" diye soruyordu hekim. Goryo baba üniversitenin geldiğini işitince "Geliyorlar değil mi?" dedi. "Yakayı sıyırır belki, konuşuyor," dedi cerrah. "Evet," diye yanıtladı Eugenie. "Delphine gelecek şimdi." "İyi," dedi Bianchon. Kızlarından söz ediyordu hep. Çağırıp duruyordu onları. Kaza oturtulanlar da böyle su isterlermiş. "Bırakın," dedi hekim. "Cerraha yapılacak bir şey kalmadı. Kurtaramayacağız." Bianchon ile cerrah hastayı yeniden iğrenç yatağına uzattılar. "Gene de çamaşırlarını değiştirmek ister," dedi hekim. "Hiçbir umut olmasa bile insan türüne saygı göstermek gerek. Ben gene geleceğim. Gene inlerse afyon koyun." Cerrahla hekim çıktı. Yalnız kaldıkları zaman Bianchon, "Hadi oğlum, cesaret," dedi Rastinya. "Temiz bir gömlek giydirip çarşafını değiştireceğiz. Git Silvi'ye söyle, çarşaf getirsin. Sonra da bize yardım etsin." Eugenie aşağıya indi. Madame Vauquier'i Silvi ile birlikte sofrayı hazırlarken buldu. Rastinyak ağzını açar açmaz, dul kadın ne parasından olmak ne de müşterisini küstürmek isteyen kuşkulu bir satıcı kadının yavanca sevimli tavrını takınarak yanına geldi. "Sevgili Monsieur Eugenie, siz de iyi biliyorsunuz ki Goryo babanın 5 parası kalmadı artık," diye yanıtladı. "Azrail'in pençesine düşmüş bir adama çarşaf vermek, onu kaybetmek demektir. Hele bunlardan birinin de kefen olarak feda edileceği düşünülürse, daha önceden 144 frank borçlusunuz bana. 40 frank da çarşaflara. Bazı ufak tefek şeylere, Silvi'nin vereceği muma koyun, hepsi en azından 200 frank tutar. Benim gibi yoksul bir dul bu kadar parayı gözden çıkaramaz. Hay Allah, elinizi yüreğinize koyun da siz söyleyin Monsieur Eugenie. Evime uğursuzluğun yerleştiği şu 5 günden beri uğradığım kayıp yeter de artar bile. Sizin de söylediğiniz gibi bu ihtiyarın gitmesi için 10 ekü verirdim. Müşterilerimi tedirgin ediyor. Elimden gelse hastaneye taşıttırırdım. Kısacası kendinizi benim yerime koyun. Her şeyin başında pansiyonum gelir. Pansiyonum benim yaşamım demektir."